Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 22. ayrım. 4. bölüm. Gece soğuk ve nemliydi. Havanın dondurucu rüzgarı şehrin karanlık ve tenha sokaklarındaki uğultulu girdaplar yaratarak dolanıyordu. Vakit gece yarısına yaklaşırken Yıldız Posta Caddesi'ndeki ankesörlü telefon kulübelerinin önüne ağır ağır bir araba yaklaştı ve farlarını söndürerek durdu. Cadde gecenin ilerlemiş saatinde oldukça ıssız ve boştu. Kaldırımdaki birkaç kişi ise bir an önce evlerine ulaşmanın telaşı içinde hızlı hızlı yürüyorlardı. Duran arabanın içindeki Sedat, bir süre yerinden hiç kımıldamadan caddenin durumunu kontrol etti. Az ilerisindeki telefon kulübelerinin tamamı boştu. Yine de arabasından inmedi. Hiç acelesi yoktu. Bir süre daha oturduğu yerden etrafını kolaçan etti. Gün her saati hınça hınç kalabalık olan caddede şimdi yalnız hızla seyreden arabalardan başka seyreden kimse yoktu. Burası Keskin ailesiyle telefon irtibatı kuracağı en uygun yerlerden biriydi. Usulca arabasından çıktı. Paltosunun yakasını kaldırarak kendisini biraz daha yanından hızla geçen arabalardan kamufle etmeye çalıştı. Sonra hızla telefon kulübelerine doğru seyirtti. Etrafa son bir kere göz attı. 100 metreye kadar ilerideki Dedeman Oteli'nin önü hareketliydi. Ama bu son derece doğaldı. Otel çevresinde sabaha kadar hareketlilik yaşanırdı. Keskin ailesinin telefonlarının dinlendiğinden emindi. Dolayısıyla kuracağı irtibatın süreyle kısıtlı olduğunda gayet iyi biliyordu. Teknolojik imkanlar aranan bir numaranın nereden arandığını en az 3 dakika geçtikten sonra tespite müsaitti şimdilik. Bu nedenle Sedat isteklerini en fazla 2,5 dakika içinde bildirmeye mecburdu. Şayet telefonu tespite çalışan teknikerler bunu başarırlarsa anında polise mahal bildirerek yakalanmasına olanak sağlayabilirlerdi. Gecenin ayazına rağmen soğuk bir terin ensesini kapladığını duyumsadı. Polis mutlaka aranan numarayı tespit imkanı sağlamak için keskinlere mükalemeyi uzatmaları yolunda ikazda bulunmuştur diye düşündü. Zamanı gerçekten kısıtlıydı. En sağdaki kulübenin önünde durdu. Reseptörü kaldırdı. Münhar sesini aldı. Artık işe girişebilirdi. Derin bir soluk aldı. Sol bileğini uzatıp saatine bir göz attı. Bakışlarını asla saatinin kadranından kaldırmamalıydı. Yaptığının ne denli tehlikeli bir şey olduğunu biliyordu. Cebinden çıkarttığı kartı deliğe soktu ve Levent'teki evin telefonunu tuşladı. Bir gözü de saatteydi. Zaman işlemeye ancak karşı tarafın telefonu açmasıyla başlayacaktı. Numara düştü ve zil çalmaya başladı. Tilki adeta nefesini tuttu. Tek isteği telefonu çocuğun babasının açmasıydı. Zil sesi salonda yankılar yapmıştı. Nilüfer bir an oturduğu kanepeden ayakta duran kocasına baktı. Emre telefona daha yakındı. Genç kadının kalbi gümbürtüyle atmaya başlamıştı yine. Zaten elinde değildi. Oğlunun kaçırıldığı andan beri telefonun her çalışında yüreği ağzına geliyor ama yine her seferinde arayanın ilgisiz kişiler olduğunu anlayınca da ümitleri sönüp kararıyordu. Kocası telefonu açmaya giderken yüreği bir kere daha ümitle hopladı. Acaba bu kez biricik yavrusundan bir haber alabilecek miydi? Nilüfer her geçen gün biraz daha eriyor, direnci kırılıyor, mücadele gücü zayıflıyordu. İnanamadığı tek şey evlerindeki yaşamın her geçen gün biraz daha normale dönmesi, kocası dahil herkesin olayı yavaş yavaş kabullenip Alp'in yokluğuna ve acı gerçeği kabullenmeye başlamış olmalarıydı. Kocasıyla bir an göz göze geldiler. Saat 12:10 vardı. Yakınları dahi bu saatte aramazlardı. Genç anne yeniden umutlandı. Sanki içine doğmuştu. Bu kez sevgili oğluyla ilgili bir mesaj alacaklardı. Ağzından tek kelime çıkmadı. Emre hemen telefona atıldı. Efendim? Emre Keskin'le mi görüşüyorum? Hafif metalik, boğuk ve sert ifadeli bir sesti bu. Ama sesin sahibini tanımıyordu genç baba. Birden yüzü sarardı. Evet benim, buyurun. İstediğimiz parayı hazırladın mı? Böyle bir an için kendini çok hazırlamıştı Emre. Mektubu aldığı andan beri en pratik ulaşım olan telefonu kullanacaklarına inanıyordu çocuğu kaçıranların. Sakin ve soğukkanlı olması gerekirdi ama elinde olmadan tüm vücudunun titremeye başladığını hissetti. Hemen kendisini toparlaması ve konuşmayı elinden geldiğince uzatmaya çalışması gerektiğini de biliyordu. Saniyeler bile önemliydi. Şu anda bilmediği bir yerde bu konuşmanın banda alındığının ve polisin yeri tespit eder etmez harekete geçeceğinin de farkındaydı. Zaman kazanması gerekiyordu. Kekeleyerek sordu. Kiminle görüşüyorum? Abuk subuk sorularla vakit kazanmaya çalışma. Kim olduğumu biliyorsun. Nereden bileyim? Ya oğlumu kaçıran siz değilseniz? Saçmalama. Yarın oğlunun sol kulağının evine postalanmasını ister misin? Dona kaldı Emre. Güçlükle hayır diyebildi. O halde soruma cevap ver. Parayı hazırladın mı? Hemen hemen hazır diyebilirim. Ne demek hemen hemen? Sana 3 gün mehil vermiştik. O kadar parayı 3 gün içinde hazırlamak kolay değil. Bunu takdir edeceğinizi umarım. Ama 1-2 güne kadar tamamlayacağım. Yalan söylüyor ve büyük bir hata yapıyorsun. Bana yarın akşama kadar fırsat tanıyın. Kısa bir sessizlik oldu hattın öbür ucunda ama çok kısa bir sessizlik. Sonra madeni ses homurdandı. Tamam. Yarın akşam tekrar arayacağım ve parayı nasıl teslim edeceğini söyleyeceğim. Emre'nin kalbi duracak gibiydi. Gözleri karısına takıldı. Nilüfer sessiz sessiz ağlıyordu. Keskin ailesinin telefonu açıldığı anda otomatik ses bandı dönmeye başlamıştı. Kayıt tekkisini İngilizce muhavereyi dinlemeye başladı. Nöbeti sırasında tek ilginç ve şüphe çekecek konuşma olmamıştı. Zaten son arama yaklaşık 1,5 saat önce kayda geçmişti. İlk günler hiç susmayan ailenin telefonu günler geçtikçe sıklığını kaybetmiş, arayanların sayısı düşmüştü. Konuşmaları duyunca birden irkildi ve tekerlekli koltuğunu iterek az ileride uyuklayan polisi uyandırdı. Uyan Rıfkı, fırla, herifler arıyor. Asayiş şubesinin memuru Rıfkı gözlerini ovuşturarak yerinden sıçradı. Hemen teknisyenin masasının önündeki panoya yaklaştı. İşin teknik yanını pek anlamazdı ama yanan sönen ışıklardan ve hareketli oklardan önündeki cihazın arayanın yerini saptaması için faaliyete geçtiğini tahmin edebiliyordu. Heyecanla sordu Rıfkı. Numarayı saptayabilecek misin? Umarım. Biraz daha beklememiz gerekecek. Teknisinin tüm dikkati önündeki cihazdaydı. Şimdilik yapabileceği fazla bir şey yoktu. Zamanla boğuşuyor ve sürenin biraz daha uzaması için dua ediyordu. Saniyeler geçmek bilmiyordu. Rıfkı dayanamadı. Bir şey öğrenebildin mi? Henüz yalnız aranan semti çıkarabildim. Neresi? Gayrettepe. Ya numara? Bekleyeceğiz. Cihaz tarıyor. Lanet olsun. Şunu biraz daha çabuklaştıramaz mısın? Üzgünüm ama elimden bir şey gelmez. Dua et de konuşmaları biraz daha uzasın. Herif sistemi nasıl çalıştığını biliyorsa 3 dakikadan önce kapatır. Nereden bilecek yahu? Hiç belli olmaz. İki memur pür dikkat önlerindeki panoya bakıyorlardı. Az sonra bant stop etti. Konuşma kesilmişti. Allah kahretsin diye bağırdı teknisyen. Ne oldu? Görmüyor musun? Herif kapattı telefonu. Küçük dinleme odasında buz gibi bir hava esti. Numarayı saptayamamışlardı. Nilüfer tüyleri ürpermiş bir şekilde kocasına bakıyordu. Güçlükle sordu. Ne dedi? Parayı tamamlayıp tamamlamadığımı sordu. Neden gerçeği söylemedin? Neden para hazır demedin? Konuşmayı uzatmak zorundaydı Nilüfer, zaman kazanmak için. Genç kadın hışımla konuştu. Hala aynı masal değil mi? Polisin söyledikleri, telefonun dinlenmesi hikayesi. Onlara güvenmeye devam ediyorsun. Hala Alp'i bulacaklarına inanıyorsun. Başka çaremiz yok Nilüfer. Tek başımıza biz ne yapabiliriz? Anlamaya çalışsana. Onların elinde kocaman bir teşkilat ve yüzlerce memur var. Nilüfer söylenmeye devam etti. İyi de bugüne kadar ne buldular? Bir tek şüpheli ele geçirdiler mi? Asıl gerçeği göremeyen sensin. Tek umudumuz bu paranın ödenmesi. Emre karısını teskin etmek için yanına yaklaştı ama genç kadın oradan uzaklaştı hemen. Dokunma bana. Bu kadar lakayt kılışına şaşırıyorum. İnanılır gibi değil. Emre de sesinin tonunu yükseltti. Makul olamıyorsun. Kaç kere söyleyeceğim. Gerekirse bu parayı ödeyeceğim. Ama sonuna kadar polise yardımcı olmak zorundayız. Oğlumuza kavuşmanın başka yolu yok. Paranın ödenmesi Alp'in kesin kurtuluş anlamına gelmiyor. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Adamlar istedikleri para değil mi? Parayı verir çocuğumuzu kurtarırız. O kadar emin olma. Ya ödemeyi yapmamıza rağmen Alp'e bir kötülük yapmışlarsa veya daha sonra yapmaya kalkışırlarsa o zaman ne olacak? Nilfer bu ihtimali düşünmemiş gibi duraksadı. Sorunları para değil mi? Onlara istediklerini verince oğlumuza neden kötülük yapsınlar ki? Üzüntü, yaşadığın kabus seni doğru dürüst düşünmekten alıkoyuyor sevgilim. Ama artık gerçeklerle yüz yüze gelmen gerekiyor. Şunu iyice kafana koy Nilüfer. İstenen parayı vermem Alp'in %100 kurtuluşu anlamına gelmiyor. Neden ama? Emre'nin yüzü kızardı. Aklından geçenleri karısına söylemenin ne derece sağlıklı bir davranış olduğunu tartmaya çalıştı. Karısı zaten moral olarak tam bir çöküntü içindeydi ama yetişkin bir insan olarak muhtemel gelişmeleri de hazırlıklı olması gerekiyordu. Yine de kelimeleri itinayla seçerek konuşmasına devam etti. Şunu kabul et. Alp uzun bir süredir ellerinde. Çocuğumuzu nereye kaçırıp sakladıklarını henüz bilmiyoruz. Ama artık Alp onlar için potansiyel bir tehlikedir. Nilfer bağırdı. Alp mi? 5 yaşındaki bir çocuk mu onlar için tehlikedir diyorsun? Evet hayatım. Muhtemelen onların hepsini gördü ve tanıdı. Bu işi kimin organize ettiğini bilmiyoruz. Önceleri o başkomiserin söylediklerini pek dikkate almamıştım. Fakat zaman geçtikçe adama hak vermeye başladım. Nasıl yani? Bu kaçırma olayı oldukça organize bir teşebbüs. Çocuğumuzu kaçıranlar her şeyi iyiden iyiye incelemişler. Okula geliş gidiş saatlerini, ona olan düşkünlüğümüzü, tek çocuğumuz oluşunu vesaire. Zamanlamaları mükemmel ve de çok profesyonelce. Bana kalırsa onlar yakın çevremizden birinden bilgi almışlar. Nilfer'in gözleri irileşti. Yakın çevremizden mi? Diye mırıldandı. Sanırım öyle. Kimden ama? Çevremizde bize bu kötülüğü kim yapabilir? Bilmiyorum ama bir sürü insan olabilir. Çalışanlardan birini mi kastediyorsun? Neden olmasın? İnanmıyorum. Onların hepsi dürüst insanlardır. Böyle bir soysuzluğa kalkışacaklarını hiç sanmıyorum. Yine de bu hususu düşünmeliyiz. Nilüfer oturup arkasına yaslandı. Kocası haklıysa bu kim olabilirdi? Dürdane yıllardır bu ailenin yanında çalışan biriydi. Çocuk denecek yaşta gelmişti. Ayrıca Alp'i çok severdi. Onu bir kalemde saf dışı bırakmalıydı. Şoför Niyazi Efendi mi? Asla ihtimal vermezdi. Eşini başına almış, namusuyla çalışan biriydi. Bahçıvanları İlyas Soylu. Namazında Niyazında yaşayan Halim Selim bir adamdı. Polis mutlaka onu da incelemiş ama bir sonuca varamamış olmalıydı. Geriye bir tek gündelikçi Fatma kalıyordu. Saf, sessiz, kendi halinde temiz bir kadındı Fatma. Gayri ihtiyari oğlunun fabrikalarında şoför olarak çalışma isteğini atlattığını ve kocasına bile açmadığını anımsadı genç kadın. Acaba bu nedenle kendilerine karşı nefret duygusuna kapılıp intikam almak için Alp'i kaçırmaya kalkışmış olabilir miydi? Başkomiser o hadiseye takılmıştı. Ama genç kadına pek uygun bir sebep olarak gözükmedi bu olasılık. Ayrıca, diye fısıldadı Emre. Çevremizde bize dost görünen, kötü niyetli bir yığın insan olabilir. Mutluluğumuzu, huzurumuzu, maddi durumumuzu kıskanan kişiler. Bilemeyiz ki. Hiç ummadığımız bir insan da olabilir bu. Nilfer homurdandı. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey bu. Ayrıca bana biraz da saçma geliyor. Yakınlarımızdan, dostlarımızdan da şüphelenmeye başlarsak sonu ne olur bu işin? Nasıl bir neticeye varırız? İşte ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Polisin desteğine ihtiyacımız var. Nilfer ümitsizce başını öne eğdi. Kocası haklı olabilirdi. Ama polis hiçbir ilerleme kaydedemiyordu ki. Yarım saat sonra Keskinlerin villasının kapısı çalındı. Kapıyı açmaya Emre davrandı. Dürdane'yi 2 saat önce yatmaya göndermişlerdi. O gün Nilfer'in annesi ve babası da kendi evlerine dönmüşlerdi. Emre gelenlerin polis olduğundan emindi. Telefon konuşması hakkında sorular soracaklardı muhakkak. Kapıyı açtığında karşısında başkomiserin muavinini buldu. Mehmet yurda dön nazik bir ifadeyle mırıldandı. Sizi bu saatte rahatsız ettiğimiz için bağışlayın efendim. Fakat şu telefon konuşması için sormak istediğimiz birkaç soru vardı da. Geleceğinizi tahmin ettim muavin bey. Lütfen içeri girin. Mehmet çekinerek salona doğru yürüdü. Genç anne koltuklardan birinde oturuyordu. Memuru görünce hemen ayağa fırladı. Daha Mehmet ağzını açmadan sordu. Telefonun edildiği yeri tespit edebildiniz mi? Bölgeyi saptadık hanımefendi. Nilfer heyecanla sordu. Neresi? Gayrettepe. Karı koca şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Ya numara? Onu da saptadınız mı? Dedi Nilfer. Üzgünüm ama hayır. Telefon eden adam konuşmayı kısa kesmiş. Allah kahretsin, diye homurdandı Emre. Daha fazla oyalayamadım. Mehmet bilgiççe başını salladı. Arayan sanırım dinleme tekniği hakkında bilgi sahibi. İsteklerini fazla uzatmadı. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum. Telefon eden adamın sesi sizde herhangi bir çağrışım yaptı mı? Nasıl yani? Diye sordu Emre. O sesin sahibini tanıyor musunuz? Hayır, kesinlikle tanımıyorum. İyi düşünün lütfen. Düşünmeme gerek yok. Tanısam hemen çıkarırdım. Eskiden yanınızda çalışan işçilerden birine ait olabilir mi? Özellikle işten kovulanlardan birine. Emre birkaç saniye düşündü. Hatırlamam imkansız. Zaten işçilerimle fazla temasım olmazdı. Özellikle kastettiğiniz biri var mı? Mehmet birkaç saniye kararsız kalmış gibi davrandı. Aklımıza ilk gelen Abbas Uzunhalay adlı işçiniz oldu efendim, dedi. Abbas mı? Hatırlıyorum onu. Bana iş yerinde bıçakla saldırmıştı. Biliyoruz. O olabilir mi? Emre huzursuzca yerinden kıpırdandı. Kesin bir şey söyleyemem. Sesini anımsamam olanaksız. Zaten tanınmamak için sesini değiştirme ya da ağzına bir şey koyarak konuşmaya çalışmış da olabilir. O hususu merak etmeyin. Bandı laboratuvarımıza gönderip uzmanlarımız tarafından incelteceğiz. Benim şimdi öğrenmek istediğim sesin size az da olsa bir çağrışım yapıp yapmadığı. Üzgünüm ama kesin bir şey söyleyemem. Galiba onun sesine benzemiyordu. Şayet işten kovulan eski personelden şüpheleniyorsanız o tarihlerde kayıplara karışan bir de Cabbar Tayfun vardı. O da bana kalın bir boru ile saldırmıştı. Polis onun da izini bulamadı daha sonra. Onun için endişelenmeyin. Ne demek istiyorsunuz? Onu gözaltına aldık. Sorgulaması sürüyor. Başkomiserim şu an onun başında. Emre sevinçle sordu. Demek yakaladınız. Evet efendim. Oğlumu o kaçırmış olabilir mi? Mehmet dudaklarını büzdü. Adı şüpheliler listesinde ama şahsi kanaatimi soruyorsanız bu işin faili o değil. Emin misiniz? Hemen hemen. Muavin kısa bir an evli çifti süzdü. Gayrettepe'den telefon edildiğini artık biliyoruz. Tabii bu umuma açık ankesörlü telefonlardan biri de olabilir ama o havalide oturan ve size şöyle veya böyle husumet, kırgınlık veya antipati hatta kin besleyen herhangi bir tanıdığınız var mı? Karı koca yeniden göz göze geldiler. Nilfer mırıldandı. Öyle birini hatırlıyor musun? Emre sakin bir şekilde söylendi. Bizim Haşim Cansöz oturuyor orada. Fakat onun böyle bir işe tevessül edeceğini düşünmem çok abes olur. Kimdir bu zat? Unutun gitsin. İmkansız. O olamaz. Pazarlama müdürümüz. Adresini biliyor musunuz? Size hemen bildirebilirim ama dediğim gibi ondan asla şüphelenemem. Beyefendi sizi anlıyorum fakat şüpheli görebileceğimiz herkesi aramak zorundayız. Müsaade ederseniz onu da bir tahkik edelim. Emre'nin yüzü asıldı. Polisin elinden geleni yaptığına bir kere daha inanmıştı ama evladına kavuşamamak düşüncesi benliğini kavradı yeniden. Polise pazarlama müdürünün adresini verdiği anda güvendiği sivrilmiş elemanı da suçlular listesine sokacağını anlamıştı ama başka çaresi de yoktu. 22. ayrımın sonu, sayfa 229, devamı 23. ayrımda.